Ayrım 40, sayfa 460. Ama sen ona beni vurmasını söyledin. Nardo hala tartışmacı tavrını koruyordu ama eski kararlılığı az da olsa kırılmıştı. Garney de bunun farkına varmış, biraz rahatlamıştı. Ona seni vurmasını söyledim. Çünkü elimde konuşmaktan başka hiçbir silahım olmadığı için kontrol manyağı bir seri katili durdurmanın en iyi yolunun kontrolün tamamen onda olmadığını göstermek olacağını biliyordum. Kontrolün onda olduğundan şüpheye düşmeliydi. Kontrol manyağına göre bütün kararları o alıyordu. En güçlü oydu. Kimse ondan daha güçlü olamazdı. Böyle birinin aklını karıştırmanın tek yolu, onun tam da senin istediğin gibi hareket ettiğini söylemek olacaktı. Karşı koyduğun anda ölürsün. Seni bağışlaması için yalvardığın anda ölürsün. Ama ona kafasındaki şeyi yapmasını söylediğin anda bütün dengeleri alt üst edersin. Nardo hikayede bir açık yakalamak için uğraşıyordu. Çok gerçekçi konuştun. Sesinde nefret vardı. Sanki benim ölmemi gerçekten istiyor gibiydin. Eğer ikna edici olmasaydım şu anda seninle oturmuş bu konuşmayı yapıyor olamazdık. Nardo hemen farklı bir konuya atladı. Peki ya Port Atri'deki ateşleme olayı? Ne olmuş ona? Sana sarhoş babanı hatırlattığı için vurduğun o serseri? Garney gülümsedi. Komik olan ne? İki şey. Birincisi, ben Port Atri'nin yakınında bile çalışmadım. İkincisi, 25 yıllık meslek hayatımda silahımı bir kez bile ateşlemedim. Silahımı hiç ama hiç kullanmadım. Yani hepsi uydurma mıydı? Babam çok içerdi. Bu zor bir durumdu. Yanımızdayken bile bizden uzaktı. Ama bir yabancıyı vurmak bu gerçeği değiştirmeyecektir. Öyleyse bu saçmalıkları anlatmanın ne amacı vardı? Amaç mı? Amacı ortada işte. Bu ne demek şimdi? Yüce Tanrım. Yüzbaşı, Dermot'un dikkatini mümkün olduğunca üzerime çekip senin elindeki şişeyle bir hamle yapman için fırsat yaratıyordum. Nardo boş gözlerle Garney'e baktı. Duydukları kafasında oluşturduğu senaryoya hiç uymuyordu. Araba çarpan çocuk, o da mı uydurmaydı? Hayır, o gerçekti. Çocuğun adı Danny. Garney'nin sesi boğazdan çıkmaya başladı. Şoförü yakalayamadılar mı? Garney başını iki yana salladı. Hiç iz yok muydu? Tanıklardan biri oğluma çarpan arabanın kırmızı bir BMW olduğunu söyledi. Bütün öğleden sonra bir barın önünde park halindeymiş. Belli ki kullanan kişi tamamen sarhoştu. Nardo bir süre düşündü. Bardan birileri adamın kimliğini tespit edemedi mi? Onu daha önce hiç görmediklerine iddia ettiler. Bu olay olalı ne kadar zaman oldu? 14 yıl, 8 ay. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra Garney kısık ve çekingen bir sesle konuşmaya devam etti. Onu parka götürüyordum. Önünde bir güvercin yürüyordu ve Danny güvercini takip ediyordu. Benim de kafam dalgındı. Bir cinayet davasını düşünüyordum. Güvercin kaldırımdan indi ve caddeye gitti. Danny de onu takip etti. Neler olduğunu anladığımda çok geç kalmıştım. Her şey olup bitmişti. Başka çocuğun var mı? Garney bir an tereddüt etti. Danny'nin annesinden yok. Sonra gözlerini kapattı. İkisi de bir süre hiçbir şey söylemedi. Bu kez sessizliği bozan Nardo oldu. Dermot'un arkadaşını öldüren adam olduğuna emin misin? Hiç şüphem yok, dedi Garney. İkisinin de sesinde son derece yorgun oldukları anlaşılıyordu. Peki ya diğerleri? Onların katili de Dermot gibi görünüyor. Neden şimdi? Efendim? Neden bu kadar bekledi? İmkan, ilham, şans eseri bir şeyleri fark etmiş olması. Bence kendisinin büyük bir sağlık sigorta veri tabanına güvenlik sistemi tasarlarken buldu. Bu esnada alkolizm tedavisi görenlerin isimlerini alabileceği bir program tasarlama fikri gelişti. İşte buradan başlamış olmalı. Sonra da olabilecekleri düşünüp durumu takıntı haline getirmiştir. Nihayetinde ulaştığı listeden kendisine bu çekleri gönderebilecek kadar korkak ve zayıf adamları seçmiştir. Yazdığı o saçma şiirlerle işkence edebileceği adamlar. Bu esnada annesini saldırının ardından devletin yerleştirdiği bakım evinden çıkartmış olmalı. Buraya gelmeden önce geçen onca yıl neredeydi peki? Çocukken ya da bir devlet kurumunda ya da bir koruyucu ailenin yanında kalmış olmalı. Oldukça zor bir dönem geçirdiğini tahmin edebiliyorum. Geçen yıllar süresince bilgisayar yazılımıyla ilgilenmeye başlamıştır. Belki de bilgisayar oyunlarından yola çıkmış, zamanla kendini geliştirmiştir. MIT'ten derece alacak kadar iyi bir konuma gelmiştir. Ve yine bu süreçte adını mı değiştirmiştir? Muhtemelen 18 yaşına geldiğinde değiştirmiştir. Bahse girerim babasının adını taşımaya dayanamamıştır. Hatta Dermot isminin de annesinin kızlık soyadı olduğunu öğrenirsem hiç şaşırmam. Nardo gülümsedi. Bunca karmaşa yaşanmadan evvel devletin isim değiştirenler hakkında oluşturduğu veri tabanı incelemeyi akıl etseydin daha iyi olurdu. Aslında bunu yapmak için ortada hiçbir neden yoktu. Yapsak bile Sphinx soyadı, Mallory davasında çalışanlara hiçbir şey ifade etmezdi. Nardo bütün bu bilgileri kendisinin daha iyi hissettiği bir günde yeniden değerlendirmek için hafızasına kaydediyordu. Peki bu deli herife ne bok yemeye Vişirli'ye geri dönmüş ki? 24 yıl önce annesine burada saldırmış olması olabilir. Belki de geçmişi yeniden yazma düşüncesi onu buralara kadar sürüklemiştir. Buraya gelerek sadece sarhoşları değil, Vişirli polis departmanını da ortadan kaldırma imkanı yakalayabileceğini düşünmüş olabilir. Hikayeyi ondan dinlemedikçe aklından neler geçirdiğini öğrenmemize imkan yok. Veliçten'in bu konuda yardımcı olabileceğini zannetmiyorum. Ben de, dedi Nardo. Aklına takılan bir şey daha vardı, endişeli görünüyordu. Sorun nedir? Diye sordu Garni. Ne? Yok bir şey, sorun yok, gerçekten. Sadece merak ediyorum da, sarhoşları öldüren bir adamın yer aldığı bu davaya neden bu kadar ilgi gösterdin? Garni ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bu soruya verilecek en doğru cevap, kurbanları yargılayacak kişinin kendisi olmadığını vurgulamak olurdu. Alaycı bir yanıt vermek isterse, davanın mücadeleci yanının ahlaki yanından daha baskın olduğunu söyleyebilirdi. Yanıt ne olursa olsun bu meseleyi Nardo ile tartışmak istemiyordu. Yine de bir şeyler söylemek zorundaydı. Eğer kurbanları gördükçe oğlumu öldüren sarhoş sürücünün intikamını alıyor gibi bir hisse kapılıp kapılmadığımı soruyorsan, cevabım hayır. Emin misin? Eminim. Nardo sorgulayıcı bakışlarla karşısındaki adamı süzdü. Sonra da omuz silkti. Garni'nin yanıtı onu tatmin etmiş gibi görünmüyordu ama konuyu uzatmak niyetinde değildi. Öfkeden delirmek üzere olan yüzbaşı nihayet sakinleşmişti. Günün geri kalanı önemli bir cinayet davasının sonlandırılmasında hangi unsurlara öncelik verileceğini belirtmekle geçti. Garni (parantez) kızlık soyadı Dermot olan. Felicity Sphinx ve (parantez) eski soyadı Sphinx olan. Gregory Dermot'la birlikte Vişirli Hastanesi'ne kaldırdı. Dermot'un annesi ayağında kırmızı ayakkabılarıyla getirildiği hastanede bir asistan doktor tarafından incelemeye alındı. Hala bilinci kapalı olan Dermot da hızla radyolojiye götürüldü. Bu esnada Garni'nin başındaki kesik temizlenmiş, dikiş atılmış ve bandajlanmıştı. Fakat bu işlemi gerçekleştiren hemşire alışılmışın dışında bir hayli yakın davranışlar sergiliyordu. Hülyalı bir ses tonuyla konuşuyor, adamın yarası üzerinde çalışırken gereğinden fazla yakın duruyordu. Garni koşulların ne kadar uygunsuz olduğunu bilse bile bu durum karşısında heyecanlanmaktan kendini alamadı. İzlediği yol ne kadar vahim, çılgınca ve patetik görünse de kızın bu arkadaş canlısı tavırlarından başka bir amaçla faydalanmak üzere bir girişimde bulunmaya karar verdi. Kıza cep telefon numarasını verdi ve Dermot'un durumunda en ufak bir değişiklik olması halinde kendisini aramasını rica etti. Olayın gidişatından bir haber olmak istemiyordu ve bu konuda Nardo'ya kesinlikle güvenmiyordu. Kızın yüzünde bir gülümseme belirdi. Bunu seve seve yapacağını söyledi. Garni tedavisinin ardından son derece sessiz bir polis tarafından Dermot'un evine götürüldü. Yolculuk esnasında Sheridan Klein'in acil hattını arayarak telesekretere olayın önemli kısımlarını anlatan bir mesaj bıraktı. Daha sonra evini aradı ve kendi telesekreterine Madeline için bir mesaj bıraktı. Olayın kurşun, şişe, kan ve dikişler dışında kalan kısımlarını anlattı. Gerçekten dışarıda mı yoksa evde olduğu hâlde kendisiyle konuşmak istemediği için bir mesajı dinliyor diye düşündü. Gerçekten dışarıda mı yoksa evde olduğu halde kendisiyle konuşmak istemediği için mesajımı dinliyor diye düşündü. Onun böyle durumlarda aklından neler geçirdiğini bilmediği için doğru yanıtın ne olduğunu tahmin edemiyordu. Dermot'un evine geri döndüklerinde olayın üzerinden bir saat aşkın bir zaman geçmişti. Caddede Vişirli, bölge ve eyalet polis departmanına ait arabalar vardı. Koca Tammy ve Pat nöbetçi oldukları için verandada dikiliyorlardı. Garni Nardo ile konuşma yaptığı o küçük odaya yönlendirildi. Nardo yine o odadaydı ve yine masa başında oturuyordu. İki olay yeri inceleme polisi üzerinde beyaz önlükleri, galoşları ve lateks eldivenleriyle odadan ayrıldılar, bodrum kata doğru gittiler. Nardo sarı bir not defteri ve ucuz bir kalemi masanın diğer ucundaki Garnier'e doğru uzattı. Adam hala tehlikeli duygular içinde olsa da bunu dışarıya yansıtmıyor, bürokratik bir tavır sergiliyordu. Otursana, ifadeni almamız lazım. Bu öğleden sonra buraya geldiğin andan başla ve neden buraya geldiğini de belirt. Kendi hareketlerini ve diğerlerinin yaptığı hareketlerden neleri gözlemlediğini yaz. Bir zaman çizelgesi kullan. Hangilerinden tam olarak emin olduğunu ve hangilerinin tahmini bir zaman dilimi içinde gerçekleştiğini açıkça belirt. İfadeni hastaneye götürülemenle tamamlayabilirsin. Tabii, hastanede gün ışığına çıkan bir takım bilgiler olduysa onları da yazabilirsin. Sormak istediğin bir şey var mı? Garnier 45 dakika boyunca kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ifadesini yazdı. Nardo çoğu zaman odanın dışında kalmayı tercih ediyordu. Garnier küçük el yazısıyla 4 sayfayı doldurmuştu. Masanın diğer tarafında bir fotokopi makinesi vardı. Garnier kendisinin imzalı ve üzerinde tarih bulunan ifadesinden 2 kopya aldı ve sonra da orijinalini Nardo'ya verdi. Nardo sadece "İrtibat halinde olalım." dedi. Sesi mesleki bir ciddiyet içeriyordu. Garnier ile el sıkışmamaya tercih etti. 53. Bölüm. Son ve başlangıç. Garnier Tapan Z Köprüsü'nü geçip rahat 17 boyunca yolculuğuna devam ederken kar hızla yağıyor ve görüşünü daraltıyordu. Adam her birkaç dakika bir penceresini açıyor ve dışarıdan gelen temiz hava ile kendine gelmeye çalışıyordu. Göşen'den birkaç kilometre ileride neredeyse yoldan çıkıyordu. Tekerlerin ana yolun yanındaki toprak yolda çıkardığı ses ve arabanın sarsılması yol kenarındaki banklara çarpmasına engel oldu. Araba, direksiyon ve yoldan başka bir şey düşünmemeye çalışıyordu. Fakat bunu başarması imkansızdı. Sürekli olarak başının konuyla ilgili neler söyleyeceğini düşünüyordu. Sürekli olarak basının konuyla ilgili neler söyleyeceğini düşünüyordu. Sheridan Klein bir basın toplantısı düzenleyerek kendisini tebrik edecek, kanlı bir seri katili yakalayarak Amerika'yı daha güvenli bir ülke yaptığı için kendisine ne kadar minnettar olduğunu söyleyecekti. Garnier basından hiç haz etmiyordu. İşlenen suçlarla ilgili olarak attıkları o saçma sapan manşetler başlı başına birer suç sayılırdı. Onlar bu işi bir oyun sanıyordu. Aslında Garnier de davaları kendince bir oyun gibi görüyordu. Cinayetleri bir yapboz gibi düşünüyor, katili de alt etmesi gereken rakip olarak değerlendiriyordu. Eldeki verileri inceliyor, uygun köşeleri belirledikten sonra bir tuzak kurarak adalet makinesini kullanmak kaydıyla araştırmasına başlıyordu. Bir sonraki cinayet karşısındaki rakibi alt etmek için zekice davranması gerektiğinin sinyallerini veriyordu. Fakat bazen olayları farklı bir gözle görüyordu. Özellikle de kovalamacadan yorulduğu, yapboz parçalarının karanlıkta birbirlerine fazlaca benzediği ya da yapboz parçasından başka pek çok şeye benzediği zamanlardı. Böyle zamanlarda zihni geometrik rotasından çıkıp ilkel yollara sapıyor, içinde bulunduğu vakanın gerçekten korkunç olan yanlarını tüm çıplaklığıyla görmesini sağlıyordu. Bir tarafta yasaların ve kriminoloji biliminin kendine özgü mantığı yer alıyordu. Diğer tarafından Jason Stank, Peter Possum, Piggott, Gregory Dermot, Acı Öfke ve Ölüm vardı. Bu iki dünya arasında da keskin ve çözülmek bilmeyen bir soru yer alıyordu. Bu iki dünyanın birbirleriyle olan bağlantısı nedir? Penceresini yeniden açtı ve karın yüzünü serinletmesini sağladı. Anlamsız sorular ve aklından geçen sessiz diyaloglar hiçbir işe yaramıyordu. Kendi içinde geliştirdiği düşüncelerin ve kazandığı düşündüğü şeylerin aslında bir başka birine ait olduğu hissine kapılıyordu. Bu oldukça kötü bir alışkanlıktı ve kendisine zarar veriyordu. Bazen bu düşüncelerini Madeline üzerinde denemek istiyordu ama genelde ya sıkıntı ya da sabırsızlıkla karşılaşıyordu. Madeline bazen "Aklında ne var?" diye sorardı. Elindeki örgüyü bırakır ve Garnier'in gözlerinin içine bakardı. Garnier de karşılık olarak "Ne demek istiyorsun?" diye sorardı. Aslında kadının ne demek istediğini gayet iyi biliyordu. "Bu saçmalıklara canını sıkıyor olamazsın. Seni gerçekten sıkıntıya sokan şeyin ne olduğunu bulmalısın." "Seni gerçekten sıkıntıya sokan şeyi bulmalısın." Söylemesi kolay. Onu sıkan şey neydi? Öldürücü tutkuları açıklamak için yeterli neden bulamaması mı? Adalet sisteminin vahşi hayvanın içerisinde tutmaktan aciz bir kafes olması mı? Tek bildiği bir şeylerin canını sıktığıydı. Aklında bir yerlerde bir düşünce beynini fare gibi kemiriyordu. Günün kaosu içinde en sıkıntılı problemi tanımlamaya çalıştığı anlarda kendisini bir türlü kelimelere dökemediği görüntüler arasında kaybolmuş bir halde buluyordu. Kafasını dağıtmak ve hiçbir şey düşünmeden dinlenmek istediğinde bile iki görüntü bir türlü aklından çıkmıyordu. Biri Dermot'ın Danny'nin ölümüyle ilgili o iğrenç tekerlemeyi söylediği anda gözlerinde oluşan acımasız hazdı. Diğeri de babasına, annesine saldırdığına dair iftira atarken yankılanan o suçlayıcı öfkeydi. Bütün bunların altında korkunç bir öfke yatıyordu. Babasından gerçekten nefret ediyor muydu? O çirkin hikayenin altında yatan neden, bilinçaltında bastırdığı terk edilmiş duygusu mu? Bir çocuğun çalışmak, uyumak ve içmekten başka bir şey yapmayan babasına karşı duyduğu gücenmişlik mi? Yoksa babasının her zaman uzaklarda ve ulaşılmaz olması mıydı? Garney aslında Dermot'la ne kadar çok ortak yanı olduğunu görünce sarsıldı. Yoksa her şey sandığının tam aksi gibi miydi? O soğuk, yalnız ve yaşlı adamı terk etmiş olduğu için hissettiği suçluluk tamamen yersiz miydi? Bir baba olarak iki önemli başarısızlık yaşaması, bir oğlunun ölümüyle sonuçlanan dikkatsizliği ve diğerinden bilinçli olarak uzak durması, kendisinden nefret etmesinin temel nedeni miydi? Madeline muhtemelen yukarıdakilerden herhangi birinin ya da hiçbirinin aradığı soruya yanıt olabileceğini söylerdi. Ona göre yanıt ne olursa olsun hiç önemli değildi. Önemli olan insanın kalbinde doğru olduğuna inandığı şeyleri yapması, hemen şimdi hayata geçirmesiydi. Garney bu düşünceyi biraz olsun mantıklı bulursa, Kyle'in telefonlarına geri dönmesi gerektiğini söylerdi. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Nardo. NARDO. Port Arthur'i. PORTAUTHORITY. Danny. DANNY. Wisherly. WYGHERLY. Felicity. FELCIT. Sphinx. SPINKS. Tommy. TOMMY. Pat. PAT. Sheridan Klein. SHERIDAN. KLINE. Tapanzi. TAPANE. ZEE. Rot. ROUTE. Göşen. GOSHEN. Sheridan. SHERIDAN. Jason Stank. JASON. STUNK. Peter Possum. PETER. POSSUM. Pigert. PIGGERT. Gregory Dermot. GREGORY. DERMOTT. Kyle. KYLE. Madeline. MADELEINE. E.